Ayrım 18.
Papaza döndü. Sorumluluk kabul etmem. Prens Galitsin gibi bir öğretmen tutup Rusça öğrenmek için ne param ne de vaktim var. Aa işte o dedi Julie. Ne zaman? Yok yok diyerek Milis'e döndü. Duymamış olun. Güneşten söz edildiği zaman ışıkları görülür. Pierre'e dönerek nazikçe sosyete bayanlarına özgü bir kolaylıkla yalan söylüyordu. Sizin alayınızın Mamonov'un alayından kesinlikle daha iyi olacağını söylüyorduk. Pierre ev sahibi bayanın elini öpüp yanına oturarak ''Ah benim alaydan söz etmeyin'' diye yanıt verdi. O deyin usanç verdi ki. Julie, Milis'le kurnaz ve alaycı bir tavırla bakışarak ''Ona herhalde kendiniz komuta edeceksiniz değil mi?'' dedi. Milis, Pierre'in yanında artık öyle kostik değildi. Yüzü, Julie'nin gülümsemesindeki anlamı kavrayamamaktan gelen bir şaşkınlık anlatıyordu. Pierre'in kişiliği, dalgınlığına, iyi yürekliliğine karşın, yanında her türlü alay girişimine hemen son vermişti. Pierre, kendi kocaman şişman gövdesini süzerek ve gülerek, ''Hayır'' dedi. ''Fransızlar bana çok kolay isabet ettirirler, hem sonra korkarım ki atada binemem.'' Julie'nin salonunda birçok kimseler konu edinildikten sonra söz Rostov'lara gelmişti. Julie, işleri çok kötü diyorlar dedi. Bu kont o deyin düşüncesiz ki Razumovskiler konağını ve Moskova yakınındaki malikanesini satın almak istiyorlardı. İş daha uzayıp gidiyor. Fazla istiyor. Başka birisi, hayır herhalde satış bugünlerde olacak dedi. Şimdi Moskova'da bir şey satın almak delilik ama... Niçin dedi Julie, Moskova için bir tehlike mi var sanıyorsunuz? Peki siz niçin gidiyorsunuz? Ben mi? Amma da tuhaf. Ben gidiyorum çünkü herkes gidiyor. Hem sonra ben bir Jeanne d'Arc, bir Amazon değilim. Peki, bana daha bez verin. Milis sözüne devamla, işi yürütebilirse bütün borçlarını ödeyebilir dedi. İyi bir yaşlı ama çok zavallı adam. Niçin burada bu deyin uzun kalıyorlar? Ta ne zaman köye gitmek istiyorlardı. Natalie sanırım şimdi iyidir değil mi? Diyerek Julie kurnazca gülümseyerek Pierre'e sordu. Küçük oğullarını bekliyorlar dedi Pierre. Obolenski'ye kazak yazılarak Belayat Serkova'ya gitti. Orada bir alay oluşturuluyor. Şimdi onu benim alayıma verdiler, onu her gün bekliyorlar. Kont çok önce gitmek istiyordu ama kontes oğlu gelmeden Moskova'dan ayrılmaya eğilimli değil. Ertesi gün onları Arharovlar'da görmüştüm. Natalie gene güzelleşmiş, neşelenmiş. Bir romans söyledi. Kimi insanlar için her şey ne kolay geçiyor. Pierre hoşnutsuzlukla neymiş geçen diye sordu. Julie gülümsedi. Bilirsiniz ki kont sizin şövalyeler ancak Bayan Suzan'ın romanlarında bulunur. Pierre kızarak ne şövalyesi, bu da ne demek diye sordu. Yeter Aziz Kont, bütün Moskova'da dillere destan bu, size hayranım doğrusu. Ceza dedi Milis. Aman peki, konuşmak olanaksız ne can sıkıcı şey. Pierre ayağa kalkarak öfkeyle, neymiş bütün Moskova'da dillere destan olan dedi. Yeter Kont, siz bilirsiniz. Pierre bir şey bilmiyorum dedi. ''Biliyorum ki Natalie ile dostsunuz, bunun için.'' ''Hayır, ben Vera ile hep dostum, bu Aziz Vera.'' Pierre hoşnutsuz bir tavırla, ''Hayır bayan.'' diye devam etti. ''Ben hiç de Rostova'nın şövalyesi rolünü üstlenmiş değilim. Hemen hemen bir ay oluyor ki onlara gitmedim. Ama bu acımasızlığı anlamıyorum.'' Julie gülümseyip tiftiği sallayarak, ''Bağışlanma dileyen kendi kendini suçlar.'' dedi. Ve son sözün kendisinde kalması için konuyu değiştirdi. Bilir misiniz zavallı Maria Bolkonskaya dün Moskova'ya geldi. Babasını yitirmiş, duydunuz mu? Pierre, ne diyorsunuz? Nerede o? Onu görmeyi çok isterdim dedi. Dün geceyi onunla geçirdim. Bugün ya da yarın sabah yeğeniyle Moskova yakınındaki malikanelerine gidecek. Pierre sordu. Ne yapıyorlar? Nasıldı? Fena değil, üzüntülü. Onu kim kurtardı biliyor musunuz? Başlı başına bir roman bu. Nikolay Rostov. Prenses Maria'yı sarmışlar, öldürmek istiyorlarmış, adamlarını yaralamışlar. Rostov yetişmiş onu kurtarmış. Milis bir roman daha dedi. Kesin ki bu genel kaçış bütün yaşlı kızlar kocaya varsınlar diye düzenlendi. Önce Katiş, sonra da Prenses Bolkonskaya. Biliyor musunuz, ben gerçekten öyle sanıyorum ki delikanlıya biraz aşık. Ceza, ceza, ceza. Ama bunu Rusça nasıl söylersin canım? 18. Pierre eve dönünce ona Rostopçin'in o gün getirilen iki afişini verdiler. Birincisinde Moskova'dan ayrılmanın sözde Kont Rostopçin'ce yasak edildiğine ilişkin dolaşan söylentilerin doğru olmadığından, tersine bayanların ve tüccar eşlerinin Moskova'dan ayrılmalarını Kont Rostopçin'in uygun bulduğundan söz ediliyordu. Az korku, az haber afişinde böyle yazıyordu. Ama ben yaşamımı ortaya koyarım ki haydut Moskova'ya giremeyecektir. Bu sözler Fransızların Moskova'ya gireceklerini ilk kez açıkça Pierre'e gösteriyordu. İkinci afişte genel karargahımızın Viyazma'da olduğu, Kont Wittgenstein'in Fransızları yendiği ve halkın birçoğunu silahlandırmak istediğinden depoda onlar için hazırlanmış silah, kılıç, tabanca, tüfek bulunduğu, halkın bunları ucuz fiyatla satın alabileceği yazılıydı. Bu afişin havası artık öyle eski Çiğir'in konuşmalarında olduğu gibi alaylı değildi. Pierre bu afişler üzerinde derin derin düşündü. Besbelli ki ruhunun bütün gücüyle davet ettiği ve aynı zamanda içinde elinde olmayan bir korku uyandıran fırtına bulutu yaklaşıyordu. Askeri bir hizmete mi girmeli, yoksa doğrudan orduya mı katılmalı ya da beklemeli mi? Pierre bu soruyu 100. kez kendi kendine sordu. Masasının üstünde duran iskambil destesini aldı, fal açmaya koyuldu. Desteği karıştırdıktan sonra elinde tutup yukarı bakarak kendi kendine, "Bu fal çıkarsa," dedi. "Çıkarsa demek ki, demek ki..." Sözünü bitirmeye vakit bulamadı, kapının ötesinden içeri girmek için izin isteyen büyük prensesin sesi duyuldu. "Orduya katılmam gerek demek," diye Pierre sözünü tamamladı ve prensese seslenerek "Giriniz, giriniz," diye ekledi. Uzun belli, duygusuz yüzlü, yaşlı prenses hala Pierre'in yanında kalıyordu. İki küçükler kocaya varmışlardı. Prenses sert, heyecanlı bir sesle, "Yanınıza girdiğim için beni bağışlayınız kuzenim. Sonunda bir karar vermek gerek, ne olacak böyle? Herkes Moskova'dan ayrıldı, halk da kaynaşıyor, biz kalacak mıyız?" Prensese karşı koruyucu rolüne hep sıkılarak katlanan Pierre, onun yanında her zaman takındığı o şakacı alışkanlığıyla, "Tersine her şey yolunda sanıyorum kuzenim," dedi. "Evet yolunda, ama ne de yolunda. Kıtalarımızın nasıl kendini gösterdiklerini Varvara Ivanovna bana bugün anlattı. Onlar hesabına bu onur anılabilir. Ama halk büsbütün baş kaldırdı. Artık söz dinlemiyor. Kız hizmetçim bile kafa tutmaya başladı. Böyle giderse bizi dövmeye de kalkışacaklar. Sokaklardan geçilemiyor. İşin kötüsü bugün yarın Fransızlar gelecekler. Biz ne bekliyoruz? Bir şey istiyorum kuzenim. Emredin de beni Petersburg'a götürsünler. Ne olursam olayım Bonaparte'ın egemenliği altında yaşayamam." "Neler söylüyorsunuz kuzenim? Bu haberleri nereden alıyorsunuz? Tersine olarak sizin Napolyon'unuza boyun eğmem ben. Başkaları nasıl isterse öyle davransınlar. Eğer siz bunu yapmak istemezseniz..." "Peki yapayım, şimdi buyruk vereyim." Anlaşılan darılacak kimse olmadığı için prensesin canı sıkılıyordu. Bir şeyler mırıldanarak bir sandalyeye oturdu. Pierre, "Ama size yanlış bilgi veriyorlar," dedi. "Kont sakince, hiçbir tehlike yok. İşte daha şimdi okudum." Afişleri prensese gösterdi. "Kont, yaşamımı koyarım ki düşman Moskova'ya giremeyecektir," diye yazıyor. Prenses kinli bir tavırla, "Ah sizin bu kont," dedi. "Halkı ayaklanma için kendisi kışkırtan bu iki yüzlü, bu düşkün, bu anlamsız afişlere de kim olursa perçeminden yakalayıp karakola sürükle diye yazan o değil mi? Ne sersemlik, böyle yapanlara makam ve rütbe vaat ediyor. İşte bütün bu güler yüzlülüklerin sonucu. Varvara Ivanovna Fransızca konuştuğu için halkın az daha kendisini öldüreceğini söyledi." Pierre, "Evet bu böyle. siz her şeyi sorun yapıyorsunuz diyerek iskambilleri sıralamaya başladı. Falı çıktığı halde Pierre orduya katılmadı, boşalan Moskova'da hep öyle telaşlı, kararsız ve müthiş bir şey beklemenin sevinciyle karışık bir korku içinde kaldı. Ertesi gün akşama doğru prenses yola çıktı. Pierre'in baş yönetim müdürü yanına geldi, bir malikane satılmazsa alayın donanımı için gereken parayı bulmanın olanaksız olacağını bildirdi. Baş yönetim müdürü bu alay oluşturma düşüncesinin kesinlikle onu mahfa sürükleyeceğini anlatmaya çalıştı. Pierre yönetim müdürünün sözlerini dinlerken gülümsemesini zor gizliyordu. Satın dedi, ne yapalım artık, şimdi cayamam. Genel durum, özellikle kendi işleri ne deyin kötüyse Pierre'in o deyin hoşuna gidiyor, beklediği felaketin yaklaşmakta olduğu o deyin açık görünüyordu. Kentte artık Pierre'in tanıdıklarından hemen hemen kimse yoktu. Julie gitmiş, Prenses Maria gitmişti. Yakın tanıdıklarından yalnız Rostov'lar kalmıştı ama Pierre onlara gitmiyordu. O gün Pierre biraz vakit geçirmek için Lepich'in düşmanı mahvetmek amacıyla yaptığı büyük bir balonu ve ertesi gün havaya salıverilecek bir deney balonunu görmek üzere Vorontsova köyüne gitti. Bu balon daha hazır değildi ama Pierre'in öğrendiğine göre Çar'ın isteği üzerine yapılıyordu. Çar bu balon üzerine Kont Rostopchin'e şunları yazmıştı. Lepich hazır olur olmaz teknesi için ona güvenilir ve zeki kimselerden bir tayfa oluşturunuz. Kutuzov'a haber vermek için bir kurye yollayınız, konuyu kendisine bildirdim. İlk ineceği yere dikkat etmesini, yanılmamasını, düşmanın eline düşmemesini Lepich'e söyleyin lütfen. Devinimi başkomutanın devinimine uydurması gerekir. Pierre Vorontsova'dan dönüşte bataklık alandan geçerken Lobnoye Mesto'da bir kalabalık görerek durdu, arabadan indi. Casuslukla suçlanan bir Fransız ahçıya işkence ediliyordu. İşkence yeni bitmişti. Cellat acıklı acıklı, sarı favorili, şişman, mavi çoraplı, yeşil gömlekli bir adamı işkence sandalyesinden çözüyordu. Zayıf, benzi uçuk diğer bir suçlu da orada sıra bekliyordu. Her ikisi de yüzlerinden anlaşıldığına göre Fransızdı. Pierre, zayıf Fransız gibi ürkmüş, bitkin bir durumda kalabalığı yararak ilerledi. ''Ne bu, kim, niçin?'' diye sordu. Ama kalabalığın, memurların, esnafların, tüccarların, köylülerin, gocuklu ve mantolu bayanların dikkati, Lobnoye Mesto'da olup bitenlere öyle saplanmıştı ki ona kimse yanıt vermedi. Şişman adam kalktı, kaşlarını çatarak omuzlarını silkti. Besbelli aldırmazmış gibi görünmek isteyerek çevresine bakmaksızın gömleğini giymeye başladı. Ama birdenbire dudakları titredi. Kendi kendine kızarak kanlı canlı insanların yaptığı gibi ağlamaya başladı. Kalabalık yüksek sesle konuşmaya koyuldu. Pierre'e dudakları acıma duygusunu bastırmak istiyorlarmış gibi geldi. Bir prensin ahçısıymış bu. Fransız ağlarken Pierre'in yanında duran buruşuk yüzlü bir küçük memur, efendim, Rus salçası Fransız'a ekşi geldi besbelli, dişlerini kamaştırdı dedi. Sözüne çevreden bir övgü bekler gibi bakındı. Kimileri güldü, kimileri diğer suçluyu soyan cellada korkuyla bakmayı sürdürüyorlardı. Pierre burnundan solumaya başladı, yüzünü buruşturdu, hızla dönerek arabaya doğru yürüdü. Kendi kendine durmadan bir şeyler mırıldanarak arabaya bindi. Yolda birkaç kez ürpererek öyle yüksek sesle bağırdı ki arabacı sordu. ''Emriniz nedir?'' Pierre, Lubyanka'ya giden arabacıya bağırdı. ''Nereye gidiyorsun?'' Arabacı, ''Başkomutana buyurmuştunuz.'' diye yanıt verdi. Pierre, ''Sersem, hayvan!'' diye ağzından seyrek çıkan sözlerle arabacıya sövüp saydı. Eve dedim ben, çabuk sür aptal. Dahası bugünden yola çıkmak gerek diye kendi kendine mırıldandı. Pierre, Lobnoye Mesto'da cezalandırılan Fransızı ve çevresini saran o kalabalığı görünce Moskova'da daha fazla kalamayacağını anladı. Bugünden orduya katılmaya kesin olarak karar verdi. Bunu arabacıya söylediğini sanıyordu ya da arabacının kendisi bunu düşünmeliydi. Eve gelince Pierre her şeyi bilen, her şeyi beceren, bütün Moskova'nın tanıdığı arabacısı Evstafyeviç'e bu gece Mozhaisk'te orduya katılacağını, binek atının oraya gönderilmesini buyurdu. Bütün bunlar hemen o gün yapılamazdı. Bundan ötürü Evstafyeviç'in düşüncesinde menzil beygirlerini hazırlamaya vakit bırakmak için Pierre'in yola çıkmasını geciktirmek gerekiyordu. Ayın 24'ünde bir gün önce bozuk olan hava açmıştı. O gün öğle yemeğinden sonra Pierre Moskova'dan yola çıktı. Gece Perhuşkova'da atları değiştirilirken o akşam büyük bir çarpışma olduğunu öğrendi. Orada Perhuşkova'da topların gümbürtüsünden yerlerin sarsıldığını söylüyorlardı. Pierre'in kimin kimi yendiği sorusuna kimse yanıt vermedi. Bu savaş ayın 24'ündeki Shevardino Savaşı'ydı. Şafak sökerken Pierre Mozhaisk'e geldi. Mozhaisk'in bütün evleri asker kıtalarınca işgal edilmişti. Seyis ve arabacısınca karşılandığı handa yer yoktu. Bütün odalar subaylarla doluydu. Mozhaisk'te ve Mozhaisk yakınlarında her yerde askerler duruyor, gidip geliyorlardı. Her yerde kazaklar, piyadeler, atlı askerler, furgonlar, sandıklar, toplar görülüyordu. Pierre ilerlemek için hızlı davranıyordu. Moskova'dan uzaklaştıkça, bu asker denizinin derinliklerine gömüldükçe, telaş ve o ana değin hiç duymadığı yeni ve sevinçli bir duygu onun benliğini dolduruyordu. Bu duygu Slobodsk Sarayı'nda çar geldiği zaman hissettiklerine benziyordu. Bir şey yapmak, bir özveride bulunmak gereğinin doğurduğu bir duyguydu. Şimdi o, insanların mutluluğunu, yaşamın rahatlığını, zenginliğini, dahası yaşamı oluşturan her şeyin bir şeyle oranlanınca severek atılacak bir saçmalık olduğunu algılamaktan gelen tatlı bir duyguyla doluydu. Bu şey neydi? Pierre bunu anlamıyordu. Her şeyi gözden çıkarmakta kim için ve niçin özel bir güzellik bulunduğunu anlamaya çabalamıyordu da. Niçin özveride bulunmak istediği onu ilgilendirmiyor ama özveri onun için yeni bir sevinç duygusu oluşturuyordu. 19. 24'te Shevardino Tabyası'nda savaş oldu. 25'te her iki yandan tek bir silah atılmadı. 26'da Borodino Savaşı çıktı. Shevardino ve Borodino savaşları niçin ve nasıl oldu? Borodino Savaşı niçin oldu? Ne Fransızlar için ne Ruslar için bunun bir anlamı vardı. Onun en yakın sonucu biz Ruslar için, dünyada da en korktuğumuz şey olan Moskova'nın mahvına doğru biraz daha yaklaşmak, Fransızlar içinse onların da dünyada en çok korktukları şey olan bütün ordularının mahvına doğru biraz daha yaklaşmak oldu, olacağı da buydu. Bu sonuç daha o zaman besbelliydi. Bununla birlikte Napolyon bu savaşı verdi. Kutuzov da kabul etti. Büyük komutanlar akla uygun davranmış olsalardı herhalde 2500 kilometre gidip ordusunun dörtte bir yitik vermesi olasılığıyla savaşı kabul etmekle kesin ki bir mahva doğru sürüklendiği Napolyon için ne deyin açık olması gerekirse savaşı kabul ederek aynı biçimde ordusunun dörtte birini tehlikeye atmakla Moskova'yı kesin olarak yitireceği de Kutuzov'a o deyin açık olması gerekirdi. Dama oyununda bende bir eksik taş olduğuna göre kırışırsam oyunu kesin yitireceğim için kırışmamam gerektiğine deyin açıksa Kutuzov için bu deyin açık matematik bir gerçekti. Karşımdakinde 16, bende 14 taş olunca ben ondan ancak 8'de bir zayıfım. Ama eğer 13 taş kırışırsam benden 2 kat güçlü olacaktır. Borodino Savaşı'ndan önce güçlerimizin Fransız güçlerine oranı aşağı yukarı 6'nın 5'e oranı gibiydi. Savaştan sonra ise 1'in 2'ye oranı gibi oldu. Yani savaştan önce 100 bine karşı 120 bindi, savaştan sonra 50'ye karşı 100 oldu. Bununla birlikte akıllı ve deneyimli Kutuzov savaşı kabul etti. Napolyon yani dahi komutansa savaş vererek ordusunun dörtte birini yitirdi, cephe çizgisini daha çok uzattı. Moskova'yı işgal edip Viyana'ya girdiği zaman olduğu gibi savaşı bitirmeyi düşündüğü söylenecek olursa bunun tersini gösterir birçok tanıtlar vardı. Napolyon'un tarihçileri onun hala Smolensk'te durmak istediğini, cephe çizgisini uzatmanın tehlikesini ve Moskova'yı işgal etmekle savaşın bitmeyeceğini anladığını, çünkü Smolensk'ten başlayarak Rus kentlerinin kendisine ne durumda bırakıldıklarını gördüğünü, görüşmeye girişmek isteğinde olduğuna ilişkin verdiği birçok demeçlerde tek bir yanıt alamadığını öyküler. Kutuzov ve Napolyon biri Borodino Savaşı'nı verirken, öbürü kabul ederken istençsiz ve düşüncesiz davranmışlardı. Olup bittiden sonra tarihçiler dünya olaylarının bütün istençsiz araçları içinde en istençsiz ve tutsaklığı olan komutanların basireti, dehası üzerine kurnazca hazırlanmış tanıtlar ileri sürdüler. Eskilerin bize bıraktıkları kahramanlık söylencesi örneklerinde tarihin bütün anlatımını kahramanlar oluşturur. Bu çeşit tarihin zamanımız için anlamsız olduğu gerçeğine biz daha alışamıyoruz. Diğer sorun da Borodino ve ondan önceki Shevardino savaşlarının nasıl geçtiği sorunlarında da iyice belli, herkesçe bilinen, bütünüyle yanlış bir anlayış vardır. Bütün tarihçiler savaşı şöyle betimliyorlar. Rus ordusu sözde Smolensk'ten çekilirken meydan savaşı için kendisine en elverişli mevziyi aramış ve sözde bu mevziyi Borodino'da bulmuştu. Ruslar bu mevziyi önceden Moskova-Smolensk yolunun solunda ve yola hemen hemen koşut olarak Borodino'dan Utitsa'ya doğru savaşın olduğu yerde berkitmişlermiş. Bu mevzinin ilerisinde Shevardino tepesine sözde düşmanı gözetlemek için berkitilmiş birileri karakol yerleştirmiş. Ayın 24'ünde sözde Napolyon ileri karakola saldırmış, onu ele geçirmiş. 26'sında da Borodino Ovası'nda mevzilenen bütün Rus ordusuna saldırmış. Tarihçiler böyle diyor. İşin özüne nüfuz etmek isteyen herkesin kolay inanacağı bütün bunlar olduğu gibi yanlıştır. Ruslar daha iyi bir mevzi aramadılar. Tersine geri çekilirken Borodino'dan daha önemli birçok mevzileri geçtiler.